aileler may mecraya girdiğinde biliyorlar ki çocuklarıyla ilgili orada sakıncalı herhangi bir durum yok.
Şu oldu, çocuklar dedim ki iyi ki may mecra var. May mecra bunun için.
May mecra da çok kısa sürede toparladı ama yani bir insanların bilinçaltına girdi. İlk başlangıca göre beklentiler, senin bir de şeylerin var diye işte şu kadar abone olacağız. Hmm. Hadi hep beraber yüklenelim falan. O hedefler de büyük oranda tuttu. Ne hissettin abi orada?
İddiaya girdiğimiz mevzular diyorsun. Evet. Göndermedin ama Allah razı olsun. Yani.
İnsanların güvenmesi çok önemli bir şey değil mi?
Kesinlikle çok önemli. Adem yani YouTube'un matematiğine göre iyi bir yerdeyiz ama kendi hayallerime göre, hedeflerime göre istediğimizin yarısına bile gelebilmiş değiliz. Burası önemli. O güven dediğin husus da sana güvenildiği vakit hem daha güzel işler yapıyorsun hem de omzundaki sorumluluğun arttığını fark ediyorsun. Yani attığın adım önemli hale geliyor. Mesela bunu biraz şeye benzetiyorum ben. Evlilikte çocuğun olmasına benzetiyorum. Bekarsın, yolda yürüyorsun, araba sürüyorsun, hızlı gidersin filan. Evlendin, azıcık bir temkinli olursun. Bir de çocuk oldu, 3 kere düşünürsün. Işıkta geçerken, o virajı dönerken, o arabayı sollarken, o gaza basarken. Biraz buna benziyor. O güven, o insanların alakası, itimadı, omzundaki sorumluluğu arttırıyor. Attığın her adımda yanlış yapmamam lazım diyorsun.
Mecra içerisinde birçok değerli isim var. Yani bir televizyonun dahi bir araya getiremeyeceği kadar değerli isimler bir arada. İşte Tuğrul İnançer var, Hayati İnanç var, işte İbrahim Kalın var. May mecra yolculuğuna çıkarken kafanda böyle bir kadro var mıydı?
Vardı. İlk günden beri bu isimler bir araya gelsin diye arzu ediyorduk. Nasıl bir araya getireceğimizi bilmiyorduk. Sağ olsun bu hususla dertlenen bir sponsorumuz dedi ki ben size 120 milyon vereyim. Siz dedi bir YouTube kanalı kurun. Çünkü çocuklarımızın buna ihtiyacı var. O bahsettiğin isimlerin her birine de 1'er milyon transfer ücreti ödedik. Onları program da... başı da 10'ar bin liraydı. Böyle bir söylenti var biliyor musun?
Gerçekten mi?
Tabii tabii ya. Böyle bir söylenti çıkmış. Serdar Tuncer parayı buldu, transfer etti hepsini. Ben. Asla böyle bir şey yok. O isimlerin her birisiyle şu şekilde konuştuk biz. Efendim buyurun gelin. Şu anda imkanımız yok. Ama imkanımız olursa beraber bölüşürüz. Hepsi de herhangi bir talebin içine girmeden ben gelirim kardeşim, ben gelirim Serdar'cığım, ben gelirim Serdar Bey, neyse. O şekilde geldiler. Böyle yolculuğa çıktık yani.
Ya bu çok kıymetli bir şey aslında. Şu anda belki de en önemli şey hatır. Hatır sahibi olmak. İnsanların bir söz duyduğunda bunu hiç ikiletmiyor olması. Bu ekibi bir araya getirince işte bütün işte imzalar neyse artık yani oradaki akit. O gece ne hissettin? Onu çok merak ediyorum. Yani.
Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Bak bir şey söyleyeyim kardeşim. Derler ki 3 türlü kıymet değeri vardır. 1- Şöhret. Şöhret halkın sana verdiği değerdir. 2- İtibar. İtibar seçkinlerin sana verdiği değerdir. 3- Haysiyet. Haysiyet de senin sana verdiğin değerdir. Şimdi şöhret insana hayatının bir döneminde sana değer verirler. Öbür dönemde unutulup gidebilirsin. Örneği çok. İtibar seçkinler sana kıymet verirler. Ama bir yanlışın bir şeyin olur. Onu da yitirebilirsin. Fakat haysiyet mühim. Çünkü haysiyeti senden başkası zedeleyemez. Senin yaptığın yanlış haysiyeti zedeler. Benim rahmetli babaannem ne zaman dediğin gibi bir mevzu olsa, May Mecra'nın kuruluşunda bu insanlar evet biz seninle yürürüz dediğinde de aynı duayı etmişimdir ona fatihalarla. Bana tek bir dua ederdi. O duanın ne manaya geldiğini ben o zaman bilmezdim. Hala da biliyor muyum? Emin değilim. Derdi ki oğlum Allah itibardan düşürmesin. Bu çok kıymetli bir dua.
Evet.
Bir de kimlerin sana itibar gösterdiği de önemli. Şimdi Hayati İnanç, hadi diyorsun gelirim kardeşim diyor. Ömer Turul İnançer, Turul Efendi. Efendim gelir misiniz? Sen varsan yaparım o programı diyor. Selam. Evet. Ahmet Özhan, kardeşim çok mutlu olurum diyor. Nurullah Genç, ona keza. Uğur Işılak, kardeş seninle sonuna kadar yürürüz diyor. Evet. Yani kıymet veren isimlerin kıymetine de bakınca bu itibar duasında, itibarın ne manaya geldiğini de daha iyi anlıyor.
Tabii şimdi senin gibi...
Bir seni transfer edemedik, ona üzülüyorum. Adem Metan ne zaman başlayacak May Mecra'da?
Abi Adem Metan May Mecra'da çok yakında diyelim ya. Sen tabii televizyon dünyasında da çok üst noktaları gördün. Yani CNN Türk'te herkesin yani hangi görüşten olursa olsun insanların takip ettiği başka şeyler programını yaptın. Çok önemli sahur programlarına imza attın. İftar programları yaptın. Ama son dönemde Serdar Tuncer'in bu dijitale yönelmesindeki genel sebep neydi? Çünkü zaten diğer tarafta da zirvedeydin yani.
Herhalde bir günah işledim. Bazen siyasetçilerle konuşuruz. Hiç hesapta olmayan bir adam siyasete girince ne günah işledin diye sorarım ben. Bu da öyle. Serdar Tuncer'in yürüyüşü boyunca hep aynı şey oldu Adem. Ben neden kaçtıysam Allah aldı beni onun içine koydu. Neye ben sırtımı döndüysem Allah yüzümü döndü o tarafa çevirdi. Kader var işte. Göklerden gelen bir karar var meselesi. Bir Bekir Develi'nin YouTube programında bana sordu. Dijitale girmeyi düşünür müsün? Asla dedim düşünmüyorum. Bizim işimiz değil kardeşim. Sen gayet güzel yapıyorsun. Allah yolunu açık etsin. Yürü. Tam o dönem bizim gençlerle, beraber çalıştığımız arkadaşlarla biz şunu konuşuyorduk. Ya bana diyordum bir akılsız telefon alır mısınız? Ya sadece aransın, alo denesin, başka bir şey aramasın. Instagram olmasın, Twitter olmasın, YouTube'a girmesin, video seyredilmesin, WhatsApp'ı bile olmasın. Niye? Yoruldum, buradan yüzümü öbür tarafa döneceğim, kitaplar okuyacağım, kitap yazacağım. Yazdığım vakit mutlu oluyorum. Yazmak başka geliyor bana. Ekranda da olmayayım, dijitalde zaten olmayayım. Derdim buydu. Tam böyle bir hengamede birkaç bir şey üst üste geldi ve may mecranın içinde bulduk kendimizi. Hazırlığını yaparken bulduk. İlginç bir şey anlatayım sana. Oğlumu parka götürdüm. 1,5 sene kadar evvel. Parkta bir hanım kız tanıdı. Abi bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. Yani, tabii dedim. Geldi beraber fotoğraf çektirdik. Yanında da ufak bir çocuk var 7-8 yaşında. Bana baktı böyle yaptı. Amca sen YouTuber'mışsın dedi. O zaman şaşırdım dedim ki Allah'ım. Bak yeni nesil, işte Z kuşağı, fotoğraf çektirmeye değecek kişinin YouTuber olması gerektiğini düşünüyor. Artık dedim benim demek ki bu yeni kitleye söyleyecek bir sözüm kalmamış. YouTuber değilim çünkü. Aradan geçti 1,5 yıl. May mecra kuruldu, programlar vesaire. Her zaman gittiğim kafeye, işte pandemi sonrası tekrar gittim. Tanıdığım garson beni ekrandan çok tanımaz. Çünkü iftar sahur seyretmiyor. Evet. Çocuk kahveyi böyle getirdi. Aklıma düştü gözlerim, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yeri dibine çöktüm. Şiir ezberlemiş. Dijitale söyleyecek sözümüz vardı ama imkan yok diye düşünürken Allah bir anda dijitale de hadi hala seni söyleyecek sözüm var dedi.
Ben biraz aslında şeyi düşündüm. Bunu da senden belki teyit etmek isterim. Şüphesiz ki dijital dünya şu anda aslında bir arşiv niteliği de taşıyor. Yani televizyonlar, radyolar, gazeteler bunlar şüphesiz ki önemli mecralar. Yani o alanda ciddi bir izleyici kitlesi var kabul. Ama dijital dünya biraz daha arşiv niteliği taşıyor. Özellikle sadece belirli bir noktanın odak noktası olmuş gibi. Yani biraz orayı insanlar tekele çevirmişti. May mecradan sonra aslında hayır kardeşim bir dakika burası bir tekel değil. Burada bizim de söyleyecek sözümüz var gibi bir durum da ortaya çıktı. Bunu yanlış mı düşünüyorum?
Yani bunu sen ifade edersen ben sevinirim ama ben ifade edersem belki ukalalık gibi anlaşılır.
Evet,
onun için ifade ettiğinden dolayı teşekkür ederim ama sana katılıyorum. Bu oldu. Bazı yaptığımız işler, mesela sen de yaptığında diyorsun ki ya bu program oldu diyorsun. Mesela İzler diye bir program çekiyoruz. İzler'de enteresan isimler enteresan şeyler anlatıyorlar. Oraya bir arşiv birikiyor. Bu arşiv yarınlar için çok kıymetli. Şimdi Hüsrev Hatemi Hoca'nın ya da Saadettin Ökten Hoca'nın ya da Ersin Nazif Gürdoğan'ın orada yaptığımız.
Çok kıymetli.
Kitaplarını ben belki kendi çocuklarıma bile okutmakta zorluk çekebilirim. Ama onlarla yapılan bir röportajı belki hızlandırarak, belki iki hızla. Hüsrev Hoca'yı bu arada söyleyeyim. 2,5'ta da seyretsen aradaki esler kalıyor. Oturup onu seyredebiliyor ve oradan çok güzel şeyler kalıyor geri. Bak Bilal'cim burada. Bazen diyorum ya bu program oldu. Bir tane örnek verebilir miyim? Fethi Gemuhluoğlu. Benim çok sevdiğim bir zat. Allah rahmet etsin bak. Şurada kitabı durur.
Evet.
Benim çok kıymetlimdir. Küçücük dostluk risalesi orada dur. Fethi abinin hatıraları arasında, ona dair yazılanlar arasında bulduğumuz bir not var bizim. Şöyle bir şey. Önce birinci kısmını anlatayım sonra oraya geleyim. Ya da anlatayım. Fethi Bey'in cenaze namazı. Çok mahşeri bir kalabalık var. O kalabalığın içerisinde dünyası Fethi Bey'in dünyasına benzemeyen bir adam da var. Kim o? İsmet Zeki Eyüboğlu. İsmet Zeki Eyüboğlu'nu birisi tanıyor. Yanına yaklaşıyor diyor ki bu kalabalık diyor seni tanırsa linç eder. İsmet Zeki orada musalla taşını gösteriyor Fethi Bey merhumu. O beni korur diyor. Ona itimadı var. Şimdi bu hadiseyi biz Fethi Bey'in hakkında yazılan kitaptan biliyoruz. Ama öncesine dair bilgimiz yok. Hiç kimse bilmiyor. Öncesi Hüsrev Hoca ile yaptığımız izlerde çıkıyor ortaya. Hüsrev Hatemi diyor ki 60'lı yılların sonu Taksim'de yürüyorum. Karşıdan Fethi Bey geliyor. Oo Hüseyin Bey dedi. Ben dedim ki efendim ben o değilim. İkinci kardeşim dedim diyor. Öyle deyince o zaman bir çocuğunuz oldu sizin yenice demiş. Ya bu çok enteresan bir şey mesela. Benim için enteresan. Niye? Şu çağda bile bu kadar iletişim, merhabalaşıyoruz, haftada 3 defa telefonlaşıyoruz. Çocuğun olsa haberim olmayabilir.
Evet.
60'larda Fethi Bey'in haberi var. Tanımadığı bir adamın çocuğu olduğundan haberi var. Diyor ki gidin ona deyin ki Fethi amcanın sana selamı var. O anlar. Böyle konuştuk diyor. O sıra diyor İsmet Zeki Eyüboğlu geldi. İsmet Zeki diyor Fethi Bey omuzlarından öptü. Derviş selamıyla. O da ona sarıldı. Hal hatır ettiler. Gitti. Şaşırdım ve dedim ki ya nasıl İsmet Zeki ile siz nasıl aynı anda bir arada olabiliyorsunuz? Fethi abi şöyle diyor. O bizim tarikat kardeşimizdir. O bizi bıraktı ama ben onu bırakmam.
Vay.
Şimdi bu hadise o musalladaki hadiseyle örtüşüyor.
Evet.
O diyor ki ben onu bırakmam. O da diyor ki o beni korur. Bu izlerde ortaya çıkıyor. Şu oldu çocuklar dedim ki iyi ki may mecra var. May mecra bunun için var.
Tek bir olay bile bazen bütün her şeye iyi ki dedirtebiliyor yani. Çok çok kıymetli ve çok değerli. Ben bir de şeyi hayal ediyorum. Mesela May Mecra'nın ilerleyen dönemlerde, çünkü yelpazesi çok geniş bir alan. Bütün bu içerikleri podcast olarak da siz yükleyebilirsiniz.
Ya yüklüyoruz şu anda.
Apple'da, Spotify'da.
Tabii tabii tabii. Süper. Şu anda yüklüyoruz.
O zaman bir de kitap alanına da girersiniz herhalde. Mecra kitap diye.
Ya ilk defa buradan şöyle giriyoruz. Oraya da giriyoruz.
Gerçekten mi?
Tabii tabii tabii. İnsan yayınları bünyesinde inşallah bir Mecra kitap isminde oluşum olacak. Orada bizim pek çok, aşağı yukarı bütün programlarımız Mecra kitap başlığı altında kitap olarak toplanacak. Programlardaki direkt ifadeler değil, onlar daha sonra redakte edilerek, konuşmacılara gönderilerek, tekrar gözden geçirilip tasihi yapılarak bir Mecra kitap külliyatı da oluşacak. Abicim, May Mecra, May Mecra Haber, May Mecra Kültür, işte May Mecra Spor,
Sanat,
May Mecra Çocuk, Dijital Gazete,
efendim,
yayın evi, dergi. Hedef böyle. İnşallah Mevla nasip etsin, görelim o günleri.
Vallahi Allah yolunuzu açık etsin. Bir de şöyle bir şey var.
Varlığınla güçleneceğiz Adem Metan.
Hep beraber. Biz de senin abicim.
Tabii bekliyoruz yani.
Bir de şöyle bir şey var. En başta da söyledim ya, ismin kefil oluyor olması çok değerli bir şey yani. Mesela aileler May Mecra'ya girdiğinde biliyorlar ki çocuklarıyla ilgili orada sakıncalı herhangi bir durum yok. Oradan ancak faydalı bilgiler alabilirler, öğrenebilirler. Belki de May Mecra'nın bilinçaltındaki o güveni, bence temelleri buradan kaynaklanıyor yani.
Bu kıymetli ama başta da söylediğim gibi bizim işimizi çok zorlaştırıyor.
Evet,
yani her kelimeyi kullanamazsın. Herkesi konuk edemezsin. Her kıyafeti giyip çıkamazsın. Herkesle program yapamazsın. Bazı alanlar var, oralara giremezsin. Yalnız burada bir şey söyleyeyim. Kitlenin sana biçtiği imaja esir olduğun vakit kitleye bir şey sunamazsın. Burada elbette ki dostların söylediklerine, eleştirilerine kulak kabartıyoruz. Ama tamamen onların eleştirileriyle kendimize yön veriyor da değiliz.
Çok güzel bir söz ya.
Çünkü biz karınca kadarınca onlara bir şey katmak için varız. Ama onlar bizi biçimlendirmeye başladığı anda, yani biz onların bize biçtiği imajın esiri olduğumuz anda kendimize de faydamız olmaz, onlara da faydamız olmaz. Mesela bazı isimler var. Bak şuna üzülüyorum ben abi. Hani Türkiye ortadan ikiye karpuz gibi yarıldı filan, sağcısı solcusu, özellikle Gezi'den sonra şu. Bu kadar değil mesele. Sağın da kendi içinde klikler var. Solun da kendi içinde klikler var. Farklı bakış açıları var, görüşler var. Dindarların kendi içinde farklı farklı durduğu yerler var. Şimdi bizim kitlenin ekseriyetinin durduğu yerin dışında olduğuna vehmedilen bir adam bize konuk olarak geldiği vakit onun orada ne işi var diyorlar. Hayır, onun burada bir işi var. O gelecek. Çünkü ben onunla bir asgari müşterekte buluşabiliyorum. Aynı Allah'a inanıyorum. Aynı kıbleye dönüyorum. Aynı peygambere iman etmişim. Aynı kitabı okuyorum. Sadece onda bir yorum farkı var. Ve benim onları dışlama şansım yok. Ben Fethi abi gibi durmak zorundayım. O bizi bıraksa da biz onu bırakmayacağız. Anlatabiliyor muyum?
Çok önemli.
Kaldı ki bırak kendi mahallen olduğu tarif edilen yerdeki klikleri vesaireyi. Türkiye'nin her evladı bir şekilde iletişim kurulabilse, doğru noktadan merhaba denilebilse bizim paylaşacak şeyimiz var. Yani şu ülkede oturup eğer hain değilse bir bardak çay içemeyeceğimiz insan olmaması lazım. Çünkü biz get dolaştık, döndük, Adem Adem'e benzeyenlerle çay içti, Ahmet Ahmet'e benzeyenlerle, Serdar Serdar'a benzeyenlerle. Buradan bir millet çıkmaz, buradan bir dert çıkmaz, buradan bir devlet de çıkmaz. Halbuki ben bana benzemeyenle çay içtiğim vakit oturduğumda benzer taraflarımızı fark edeceğiz. Var diyeceğiz ya, bizim benzer taraflarımız var. Ortak noktalar bulacağız. Ya buradan bir millet çıkacak, buradan bir devlet çıkacak. Kavga siyasetin işi. Keşke siyasetin işi de olmasa ama belki racon böyle siyasette. Belki bu çağ bunu icap ettiriyor. Belki iki asırlık kavga neticesi buralara geldi. Ama bu kavgayı zaten siyasetçiler istemesek de veriyorlar. Biz aşağıdakiler olarak yukarının kavgasına bakıp birbirimizi yememeliyiz. Tam tersi, yukarıdakiler bir yerden sonra bize bakıp kucaklaşma ihtiyacı hissetmeliler. Çünkü yukarıya çıkanlar aşağıdan çıkıyor. Yukarıdan aşağı pek iniş olmaz da aşağıdan çıkılır yukarıya ekseriyet.
Peki süreçte mümkün olduğunu görebiliyor musun? Şöyle baktığın zaman sen de şu anda hem fotoğrafı birçok farklı noktadan okuyabilen bir noktadasın yani.
Şu an zor. Ya bunu en iyi sen yapıyorsun. Hakikaten.
Ben de çok dayak yiyorum ama ya.
Yani olsun ama yani her şeyin bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Üstad Sezen Aksu'ya selam olsun. Şimdi şu anda biraz zor. Özellikle Gezi'den sonra zor. Çünkü mesela gördük. İbrahim Kalın, Erkan Oğur. Güzel bir çalışma. İyi niyetli bir çalışma.
Çok iyi bir çalışmaydı ya.
Siyasetin bölmesine böyle bir tepki olarak sanatın kucaklaştırıcılığı çatısı altında iki insanın bir araya gelmesi ve millete bir şey söyleyecek. İyi niyetle yola çıkılmış ama Erkan Oğur'a yüklendiler. Neticesi Erkan Oğur üstündeki baskıyı atabilmek için ben o sarayın da ödülünü reddettim dedi. Böyle olunca döndüler, sarayın ödülünü reddedenle sen nasıl iş yaparsın diye İbrahim Bey'e yüklendiler. İbrahim Bey bunu bir şekilde geri çevirip iyi niyetle çıkılan yolun gelindiği noktada doğruyu anlatmak için çabaladı, kıvrandı, hırpalandı. Şimdi bakıyorsun zor. Eskiden bu kadar kolay değildi. Ama şunu unutmayalım. Bir gün buraya geleceğiz. Bir gün buraya gelmeye mecburuz. Bir gün buraya gelebilecek olanlar bu ülkenin yarınlarını kuracaklar. Ötekine sırtımı döneyim, diğerine öteki muamelesi yapayım diyenler ayrılacak ve azınlıkta kalacak. Ama ben hepsini kucaklayabilirim. Hepsiyle konuşacak sözüm var. Hepsiyle bir merhaba, sımsıcak bir merhaba çatısı altında bir araya gelebilirim diyene ona bu ülkenin yarınlarını kuracak. Böyle düşünüyorum. Bugün evet. Değilse de bir gün olacak bu.
Ertelenebilir ama asla engellenemez bir sonuçtan bahsediyoruz.
Çok güzel. Benim gibi konuştun. ben böyle söyleyince sen dersin yani ha bak bu falan.
Ya Serdar abi sen Can. Çok dolu bir adamsın halk tabiriyle söyleyeyim. Kendini bu kadar geliştirmeyi nasıl başardın? Küçükken bu noktaları hedefliyor muydun? Hayalinde var mıydı? Nasıl bir süreç oldu?
Küçükken bu noktaya dair tek bir şey anlatabilirim. 5-6 yaşlarındaydım. Büyüyünce ne olacaksın derlerdi. Ben de maç anlatacağım, spiker olacağım. Ama böyle kendi kendime maç anlatırdım. O zaman Prekazi vardı. Sağdan olta Prekazi vurdu ve gol falan diye böyle. Hala bazen yeni maç anlatan spikerleri pek çok beğenmiyorum. Bazen böyle sesini kısıp kendim anlatasım falan gelir.
Vay.
Küçükken bu mesleğe dair kurduğum tek hayal buydu. Ama o doluluk ifadesi, yani teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sen böyle düşünüyorsun. O doluluğun şayet varsa tek bir sebebi var. Bende bir şey yok düşüncesi. Arkadaşlarla konuşurken bazı söylüyorum. Allah-u Teala dese ki senden hangi duyguyu almayayım? Tek bir şey isterim. Derim ki benden olamadım duygusunu alma ya Rabbi. Öyle bir olmuşluk edası varsa bu olamadım düşüncesinden kaynaklanıyor. Ve bunu da hayır şöyle değil, matematik bir bilgi olarak olamadım dersen oldururlar adamı bilgisiyle değil. Ya gerçekten olamadığına inanacaksın. Ne oldun ki? Yani oldun da ne oldun? Yani geldiğin yer belli, gideceğin yer belli. Olsan ne olabilirsin? En fazla ne olursun? Geçen Messi'yi seyrediyoruz. Dedim ya ne kadar kötü bir şey dedim ya. Messi'sin ama Messi'liğin ahirette sana bir faydası yok. Yani düşünsene o Messi gelmiş, Ronaldo gelmiş. Böyle bir şey demeyecekler. O zaman hani kabiliyet ya da olduğun şeyin de biz Müslümanız. Ebedi alemde işimize yarayacak bir şey olması lazım. Böyle baktığın vakit neye oldum diyebileceksin ki? Ne oldun yani? Olsan ne olabilirsin en fazla?
Ya benim mesela seninle ilgili hiç unutamadığım şeylerden bir tanesi şu. Çok kıymetli bence. Bir söyleşide diyorsun ki ya bizim örnek alacağımız isimler vardı. Bize yol gösteren. Yani bizim çocuklarımıza en azından örnek olarak gösterebileceğimiz. Tek kaygım şu. Yarın çocuklarımız çocuklarına ve onlar çocuklarına kimi örnek olarak gösterecekler? Yani toplumun kanaat önderi. En azından insanları hani gözükmeyen çizgiler vardır ya orada tutabilecek olan, onlara yol gösterebilecek olan örnek isimlerin ortaya çıkması. Bunun kaygısını hissediyor musun hala?
Çok. Yani hem kendi omuzlarıma büyük olarak bunu yüklüyorum hem de bazı yarın bu noktada iyi işler yapabileceğini düşündüğüm kimselerin omuzlarına büyük olarak bırakıyorum bunu. Kalplerine emanet olarak bırakıyorum. Tarık Tufan geliyor. Tarık abiyle dertleşirken diyorum ki ya bak bugün ben canım sıkılıyor. Tuğrul Efendi'nin yanına gidiyorum. Moralim bozuluyor, Sadi Baba'yı görebiliyorum. Efendim işte Hayat abi var. Kalkıp gidip yanlarına iki muhabbet ettiğimizde duruşumuzu sorguladığımız, hayatı olmamsız gereken yere getirdiğim. Ya gidiyorsun Saadettin Hoca'ya birazcık oturuyorsun. Ne kadar az okuyorum diyorsun kalkınca. Evet. Tuğrul Efendi'yle biraz oturuyorsun diyorsun. Ne kadar olamamışız diyorsun. Falanca. Onlara diyorum ki bak bugün bizim var. Ama bu zatlar Allah uzun ömür versin. Hepsi 70'i aştı artık. Bir gün göçecekler dünyadan. Benim oğlum var Muhammed Saki. Muhammed 7 yaşında. Amcası diyorum. Muhammed 40 yaşına geldiği vakit Tarık abisinin yanına gidecek. Selahattin abisinin yanına gidecek. Kendiniz için değilse Muhammed için adam ol.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Kendin için ne yaparsın beni ilgilendirmiyor. Ama bizim çocuklarımız için dört dörtlük kimseler olmak zorundayız. Şimdi bunu sadece onlara söylemiyorum. Bunu onların olmadığı zamanlarda tenha da kendime de ifade ediyorum. Bak Serdar Tunca aklını başına devşir. Osmanlı bakiyesize bak bir bir gidiyor. Usul, erdam, usul, erkan, yol, yordam bilen kişiler gidiyor. Geriye döndüğünde tavuğun suyunun suyu hesabı birbirlerinin kalması lazım. Bu kalanlardan birisi de sen olmayacaksan kim olacak? Allah, başkasından beklemek kolay.
Senin en meşhur ifadelerinden bir tanesi şey diyorsun ya Allah derdinizi artırsın diye.
Evet.
Bunun aslında alt kırılımları hep buralara çıkıyor işte yani.
Eyvallah.
Dertli olmak yani.
Eyvallah.
Abi senin şey tweetin vardı ya, ey Londra sevsinler sizin demokrasi ve özgürlük anlayışınızı.
Ey Londra.
Çok acayip ses getirdi o tweet. Çok da iyi etkileşimler aldı. Bir, o tweet'i atarken ne hissettin de attın? İki, sonrasındaki gelen tepkiler neydi?
Çare olmadı. Londra'da harika bir salonda Uğur Şırak'la çok güzel bir iş yapacaktık. Gerçekten böyle arşivlik bir iş yapacaktık. Hazırlıklar, her şey tamam. Güvenlik gerekçesiyle, terör vesaire endişesiyle dediler iptal edildi. Biz Avrupa'da senede 50 program yaptığımız oldu ama hiçbirinde ne bir terör hadisesi oldu ne bir güvenlik sıkıntısı oldu. Öyle zannediyorum ki oradaki FETÖ'cüler benden ve Uğur Şırak'tan dolayı, ikimizin birlikte gelmesinden dolayı bir şekilde ortalığı karıştırdılar ve program iptal oldu. İptali benim çok zoruma gitti. Yani işte demokrasi diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz, insan hakları diyoruz, basın diyoruz, özgürlük diyoruz, adalet diyoruz falan. Böyle koftiden bir sebeple iptal edince ben de böyle bir şey yazayım dedim. Yani tonlamayı bazen mecbur ediyorlar. Yani o ey Londra bazen mecbur ediyorlar. Yazdım. Ama bir neticesi olmadı. Keşke neticesi olsaydı.
Bir de neticesi olsaydı çok iyi olurdu.
Tabii yani netice şu. O tweet'i attıktan sonra İngiltere Başbakanı bir alo dese ya da Londra Belediye Başkanı en azından bir alo dese ya. Bu
ya böyle değil dese falan. Kusura bakmayın. Tamam programa devam edebilirsiniz.
Tabii, o zaman diyeceksin gelmiyorum yani.
Senin en sevdiğin yanlarından bir tanesi de hayır demeyi seviyorsun. Hayır diyebilmek önemli bir sanattır çünkü yani.
Benim de en sevmediğim yanlarımdan bir tanesi hayır demeyi beceremeyişim. Dışarıdan böyle bir gözüküyor biliyor musun? Hakikaten kolay hayır diyebilen bir insan değilim.
Ama şöyle mesela bir insana doğruyu anlatırken de yanlışlar için hayır diyorsun ya mesela okuduğun şiirlerde, anlattığın hikayelerde.
Ha bu başka, bu başka. Yani evet bir yanlış varsa orada hayır arkadaş böyle olmayacak. Bunu demeye gayret ediyorum.
Haksızlığın
ama kendimle
karşısında
alakalı
durmak da bence hayır demek.
O inşallah o hayırı diyorumdur. Ama kendimle alakalı taleplerde hayır demeyi çok başarabilen birisi değilim. Bu da yıpratıyor bir adamı.
Bir şey söyleyeyim mi? Sizin evin ortamını çok merak ediyorum biliyor musun? Mesela sizin evde hiç ses tonu yükseliyor mu? Sen dışarıdan bakıldığında en sert
bir de hanıma sor.
Alanlarda bile hemen orayı bir şiirle yumuşatabilirsin yani.
Pek yükselmiyor hamdolsun.
Nasıl bir akış var yani? Çocuklar, evde patron kim? Serdar Tuncer'in duruşu, eve giriş çıkış saatleri, film izler misin mesela? Evde maç izler misin çocuklarla?
Şu evde patron ben yoksam hanımdır. Muhammed doğdu, Muhammed 7 yaşına geldi. Ben yoksam Muhammed patron. Ama bizim evde herkes kendinin patronu, öyle de söyleyeyim. Bizim sabah kahvaltılarımız çok güzeldir. Mesela bizden önceki kuşağın gıpta ettiğim özelliklerinden bir tanesidir. Akşam yemeklerinde oturulur, güzel sohbetler edilir.
Evet.
Aile reisi böyle bir güncel hadiseden, siyasi bir olaydan ya da yaşanan bir yakın çevredeki hadiseden dolayı sohbeti açar, bir menkıbeye getirir, bir ayette, bir hadise. Orada çocukların kalplerine bir iz bırakacak bir şeyler birikir. Yaşadığımız çağ, bulunduğumuz şehir, yaptığımız iş, akşam yemeğinde evde olmak çok zor. Ama geç kalkmayı seven bir adamım. Sabah kahvaltıları böyle bahçede, özellikle yaz mevsimlerinde keyifli, uzun olur. Kahvaltıdan sonra Aybike. Büyük kızım espressoyu o hazırlar. Bazen Habibe de alışsın diye Habibe'den isterim. Habibe'den isteyince Aybike bir kaşını çatar. Baba kahveyi de mi ben yapmayacağım artık yani diye. Şimdi alışmaya başladılar. Bazen o. Espresso gelir. Eskiden akşam yemeklerinde olan ambiyansın bir benzerini biz sabah kahvaltılarında yapmaya çalışırız. Hadise bir yerlere gider. Çocukları sıkmamaya gayret ederim orada. Çünkü onların yapısı da o. Biz mesela böyle dinliyorduk gözlerimizi açık birisi bir şey anlattığında. Onlar gözleri bir yandan telefonda bir yandan babayı dinliyor filan. Biz de güzeldir. Mesela hoşuma giden şeylerden birisi baba eve geldiği vakit eşim de çocuklar da bir şekilde bir girişte karşılaşırız. Hoş geldin babacığım, hayatım hoş geldin olur. Giderken kapıda bütün aile uğurlar filan.
Evet.
Muhammed biraz burada aykırı. Oğlum bir öpeyim diyor böyle yalandan bir yanak uzatır filan. Biraz o geleneği biz yaşatmaya çalışan bir aileyiz.
Mesela bizim de İstanbul'a gelmeden önce işte bayram namazları, akşam ezanı olmadan önce evde olmak, o sofranın etrafında buluşmak. Bu ritüeller bilinçaltımızda bize hep aslında doğrudan ayrılmamayı, anne babanın, belki dedenin, büyük annenin bize vermiş olduğu mesajlar, metinler. Çok kıymetli şeylerdi yani. Bugün birçok insan bunları maalesef yaşayamıyor, yapamıyor. Hepimize burada çok önemli sorumluluklar düşüyor yani.
Aslında hiç zor değil biliyor musun? Bize bıraktılar ki bizde bir şey var. Biz bırakırsak çocuklar yarına bir şey taşıyacaklar. Ama biz burada tembellik ediyoruz biraz. Birazcık kaptırıyoruz. Aç televizyonu, çocuk oyalansın diyoruz. Ver iPad'i, kafasına göre takılsın diyoruz. Bunlar da olsun. Ama hep bunlar olmaz. Arada bir hadi kaldıralım telefonları. Bırakın, sohbet edeceğiz. Bunu yaşatmamız lazım.
Okula başlamadan önce okuma yazmayı bilmek nasıl bir duygu?
Tabii o zaman bunun kıymetini bilemiyorsun da sonradan baktığında önemli bir şeymiş diyorsun. Yine babaanne. Allah ondan razı olsun, rahmet eylesin. Tabu vardı bana, onu okuturdu sürekli. Oğlum gel oku bakayım bana. Şeytanın Hileleri. Muhittin Arabi Hazretlerinden böyle özetlenmiş küçük bir risalecik. Onu okurdum, kitabı neredeyse ezberlemişti. Sesli okurdum. Seneler sonra bir profesör dostum dedi ki, bak eğer hitabet hususunda bir kabiliyetin varsa, bu tamam Allah'ın lütfudur ama babaannene çocuk yaşta okuduğun o sesli kitaplar var ya, ona çok şey borçlusun dedi.
Evet.
Ben bilmezdim. Şimdi bazen çocuklara yapıyorum hani, hadi bana bir kitap okuyun falan diye. Muhammed Efendi çok önemliymiş.
Tabii o zaman böyle seslenen kitaplar falan da yoktu yani. Şimdi dinletiyor aileler falan.
Yok.
O zaman sesli okuyordun yani.
Tabii.
Hiç radyo kayıt aldın mı kendine?
Mutlaka almışımdır. Bak şurada var benim o eski televizyon program kayıtları, radyo kayıtları, hepsi böyle bir arşiv halinde durur. Hatta başka bir yerde göstermedim. Sana bir şey göstereyim.
Lütfen abi. Çok mutlu olurum ya. Vay. İçinden ne çıkacak vallahi çok merak ediyorum şu anda.
Şimdi bu ne? Sultan Mahmud'un bir veziri varmış. Kölelikten. Arada bir o vezir hazine odasına gider, bir şey yaparmış. Gider çıkar falan. Bazı fitneciler var. Hani hep olur. Bir adamı sultan çok seviyorsa, iktidar sahibi birini çok seviyorsa ona böyle bir çamur atma derdi olur. Bu arada giriyor oradan bir şeyler yapıyor filan. Sultan da pek ihtimal vermiyor da Ayaz diyor gel bakayım. Ne orada ne işin var? Efendim diyor bu diyor benim kölelik zamanında giydiğim kıyafetler. Ben diyor arada açar ona bakarım da nereden geldiğini unutma.
Vay.
Derim kendi kendime. Şimdi bu Ademciğim böyle bir takım hatıraları vesaireyi biriktirdiğim, tuttuğum bir kutudur. Mesela bu tarih, dilekçe yazmışım ama tarih atmamış. 98 ya da 99'dur. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü'ne yazdığım bir dilekçe.
İçeriği nedir?
İçerik şu, yeni evlenmişim. Kazakistan'a Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne okumaya gideceğim. Düğünden borçlar var. Diyanet Vakfı'na yazıyorum dilekçeyi ve diyorum ki işte idealist, şöyle şöyle şöyle şöyle bir adamım, evlendim. Soydaşlarımla beraber olmak için, Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmek için oraya gitmek istiyorum. Ama işte ne kadar? 3500 mark. Borcum var.
O zaman mark da
var. Eğer bana bunu borç olarak verirseniz ben size öderim. Oraya gidebilmem lazım. Dilekçeyi de şöyle bitiriyorum. Diyorum ki, dilekçemi okuduğunuzda belki tebessüm edecek, vay canına. Belki bir zamanlar biz de diyeceksiniz. Efendim lütfen bir insanın daha bir gün gelip bir zamanlar biz de demesine müsaade etmeyiniz. Gün gelip bu dilekçeyi hatırlayıp size hayırla yad etmek istiyorum. Saygılarımla gereğini arz ederim.
Peki ne oldu sonuç?
Cevap gelmedi.
Yapma ya. İşte ya.
Ama hamdolsun Allah da öyle bir kader çizgisinde beni tuttu ki bir zamanlar ben de demiyorum şükürler olsun.
Evet. Ben ona şahitim yani yakın.
Bu böyle bir dilekçe abicim. Bak şimdi. Şunlar Nuri Pakdil. Ziyarete gitmişim Nuri abi merhumu. Nuri abi not almayı severdi böyle masada. Evet. Serdar Tuncer geldi vesaire. Onun aldığı bir el yazısı yazdığı notlar. İbnül Emin Mahmut Kemal yurdu. Öğrenciliğimde kaldığım yurt diyor mesela.
Evet.
Paris. Dedi ki Serdar Bey Paris'e gittik mi? Allah rahmet eylesin. Gittik abi dedim. Peki Saint Germain bulvarında ya da Saint Michel bulvarında bir kahve içtik mi? Kafe latte dedim. İçmedim abi. Siz Paris'e gitmemişsiniz. Söz verdim. Dedim ki gidince orada yapacağım. Bak kafeyi de yazdı. Café de Flore. 7. arrondisman Saint Germain bulvarı.
Nuri Pakdil'den.
Evet.
Vay be.
Nuri abinin el yazısı. İlk Paris seyahatinde yapılmak üzere bak Café de Lait, sütlü kahve. Tek tek böyle yazardı. Bunları saklıyorum. Bunlar çok kıymetli.
Çok güzel ya.
Adem.
Tam müzelik işler ya. Yemin ediyorum var ya.
Allah rahmet etsin. Mekan vefat etti. Olsun. 86 yaşındaydı. Ben 20'li yaşlardaydım. En yakın arkadaşlarımdan birisiydi. Ankara'da Mado'da otururduk. Bir şairdir. Büyük şair. Seviyorum seni ben, istemem başka duygu. Dilersem bütün ömür sen bana kahır çektir. Seviyorum seni ben, bir günah olsa da bu ebediyete kadar böylece sürecektir. Onun bir dörtlüğüdür. Yakın bir dostumdu. Onun
mekan fotoğrafı. Cennet olsun.
Bak Adem baba. Bu bir zar. Üstünde Serdar yazıyor.
Evet.
Bu ne? İstanbul'a gelmişim, 2000'lerin başı evi taşımışım, Ankara'ya geri dönmem gerekiyor, burada iş bitmiş. Evimi Ankara'ya taşıyabilecek kadar param yok. Çok sevdiğim bir ağabeyden borç istedim, böyle böyle. Git falan yerde sana verecekler dedi, bu zarf. 1000 lira lazım bana, zarfın içinden 500 lira. Evi taşımaya yetmiyor, zarf duruyor. Şu da enteresandır, bununla bitireyim. Çünkü öbür taraf biraz gittikçe böyle, evet, özele doğru Gideceğim, o hepsini paylaşmam. Sandığın bana ait tarafı da var.
Ama bu şu anı izleyenlerden şunu rica edelim. Mesela biz şimdi burada gördükçe ah çekiyorum yani ben, ne kadar önemli. Ben de biriktirmeye gayret ederim. Aslında böyle şeyleri biriktirmek lazım yani. Siz de buna çok dikkat ederseniz sevinirim. Çünkü bu hatıralar yarın çocuklarımıza da bırakabileceğimiz en büyük miras yani.
Burada ne vardır biliyor musun bir de? 99, yeni evlenmişim. Hanım alışveriş listesi yazmış. 2 kilo patlıcan, yarım kilo peynir falan. O da buradadır. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ndeki ilişki çöpçülüğü sadece romanlarda olan bir şey değil. Atamazdım. Yani sevdiğimin yazı yazdığı kağıdı ben nasıl atacağım derdim. Epey bir biriktirdim onları. Sonra baktım biriktirmekle bitmeyecek. Oğlum bak şunu anlatayım sana, bitirelim. Bak Ademciğim, gönderen kim yazıyor?
Osman Yüksel.
Osman Yüksel. Osman Yüksel Ser'den geçti. Osman Yüksel, ben yetişmedim onun zamanına. Necip Fazıl'ın paraya sıkıştığı vakit Osman para dediği kişi. Bir gün radyoda oturuyoruz. Ankara Arifan Radyo. Böyle yangın merdiveninde küçük bir alanımız var. Necip abla sekreterimiz. Serdar mektubun var dedi. Paramız yok Adem. Ya mesela o zaman şöyle bir zamandı. Dolmuş kaç lira şimdi? Diyelim 2 lira. Birimizin 10 lirası olurdu. Biz 5 kişiyiz. 2 lirayı dağıtırdı. Eve gidiş dolmuşumuz. Öbür gün öbüründe olurdu. O dağıtır. Böyle zaman. Dolmuş paramız yok. Programlara çağırırlardı mesela. Giderdik, sunardık. Giderken de mesela senden borç alırdım. Yol param yok çünkü. Oraya gidecek kadar. Sen bana 5 lira verirsin. Borç alırım, giderim, sunarım. Dönüşte böyle yaparlar. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz falan. Ya bir ödeme biçimi olarak Allah razı olsun. Doğru. Geri borçlu gelirsin. Şimdi böyle zamanlar Necibe geldi. Dedi ki Serdar mektubun var dedi. Arkadaşlarla oturuyoruz. Dedim yine acak. Seni seviyoruz diyecekler. Dert anlatacaklar. Para mı gönderecekler sanki dedim. Mektubu açtım.
Para.
Para. 20 bin lira. Oo. O zamanın parasıyla 20.
Sene şimdi, kaç abi?
Şimdinin 200 lirası. Zannediyorum 99-2000 falandır. Bak şimdi mektubun içi. Gönderen de Osman Yüksel diye gönderiyor. Bu enteresan. İçinde bak bir Necip Fazıl fotoğrafı. Oo. Gazeteden kesmiş. Yani üstad paraya sıkışınca Osman Yüksel'e seslenirdi. Ben de Osman Yüksel adıyla gönderiyorum diyor. Okur musun lütfen?
Üstadım bende de bu kadar vardı. Kusuruma bakma. Selamlar Osman Yüksel.
Şimdi gönderen can, muazzam bir seyirci, bir dinleyici. Necip Fazıl'a olan muhabbetimi biliyor. Demek ki sıkıntıları da az buçuk tahmin ediyor. Bugünün 200 lirası. Evet. Buluyor. Fakat içine Necip Fazıl'ın fotoğrafını koymak, mektubu Osman Yüksel diye göndermek, bu o kadar ince bir şey ki.
Çok muazzam
seyrediyorsa
bir şey.
Buradan o kardeşime selam olsun. Bilmem de kim olduğunu. Bu zarf duruyor.
Ya seninle program yapmak çok keyifli ama çok zor.
Neden?
Neden zor? Çünkü gerçek anlamda her harfin, her kelimenin, her cümlenin altı çok dolu. Ve her ifade bir yere mesaj olarak gidiyor. Yani bu çok değerli bir şey. Yani.
Sen beni seviyorsun, onun için öyle
geliyor. Serdar Tuncer olmak bence zor bir şey ya.
Zor. Buna estağfurullah, maalesef falan demeyeceğim. Hakikaten zor.
Gerçekten çok zor bir durum yani. Peki Serdar Tuncer bir yandan okuyor.
Yere bassın Serdar Tuncer.
Bir yandan okuyor.
Mahsuniye rahmet olsun derdi ki, deli gönül aktı gitti engine, çok boyandım çok çiçekler rengine. Bir Mahsuni demiş oldum kendime. Olmaz olsun atamadım ben beni diyor. Bir pazarda satamadım ben beni. Yere batsın Serdar Tuncer.
Ya. Şimdi sen çok okuyorsun, çok dinliyorsun, çok anlatıyorsun ama bir taraftan da gelişime çok açık bir adamsın. Yabancı müzikler dinliyorsun, farklı müziklere kulak veriyorsun, farklı başyapıt filmleri izliyorsun. Bu yelpazede böyle tavsiye edebileceğin film falan var mıdır izlediğin, takip ettiğin?
Film tavsiye etmem. Bu bir prensip karar. Çünkü tamam. Bir gün televizyonda bir film tavsiye ettim ben. Mesela Kim Ki-duk'u çok severim ben. Çok iyidir. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar. Time. İyi filmlerdir. Dedim ki ya Hazreti Mevlana bugün yaşasaydı ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar gibi mesnevi yazardı. Filmini öyle çekerdi filan. Evet. Birisi seyretmiş. Filmde de bir iki lüzumsuz sahne var. O sahnelerin yüzünden abi sen tavsiye ettin. Ailece oturduk seyrettik. Mahcup olduk çocuklar ya. Dedim ki asla kimseye tavsiye etmiyorum. Desem ki Kieślowski'nin Aşk Üzerine Kısa Bir Filmini çok severim. Birisi izleyecek bana cozlayacak yine. Dekalogları çok severim desem gene ortalık karışacak falan. Hacı öyle bir şey demem. Çağrı'yı seyretsinler.
Ya onun da giriş müziği nasıl abi ya? Efsane ya. Efsane kere efsane ya.
Öylesin. Hala aşılamayan bir kült.
Her Ramazan şeydir yani. Valla çok keyifli bir sohbet oldu abi. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Örnek aldım. Benim şahsen örnek aldığım, sevdiğim. Arada bir kendimi check etmek için YouTube'dan benim mesela yakın arkadaşlarım bilirler senin videolarını izlediğim. Hala o işte başka şeyleri. Kanal D'deki iftar ve sahur programlarını. Hı-hı. Oradaki sahur programların bizim daha çok ilgimizi çekiyordu çünkü onu bir açık havada çekiyordun sen. En son Boğaz'da bir yerde.
Küçük su kasrında.
Çekmiştin. Şey de çok iyi yani dekor. Bir hikayeyi tamamlayacak şeylerden birisi de ambiyanstır yani.
Çok güzel bir zaman. Sana manşet vereyim mi?
Buyur abi.
Bak senelerdir televizyonculuk yapıyorum. 25 senedir. O dönem CNN Türk'te, Kanal D'de Aydın Doğan'ındı.
Evet.
Ama iki şeyi unutmam. Birisi yıllarca başka yerlerde iftar programı yaptı. Ama Ramazan bittikten sonra bize yok muamelesi yaptılar. Sanki Allah Ramazan'la beraber göklerden bir kabiliyet indiriyor Serdar Tuncer'e. Arife gecesi de o kabiliyet tekrar göklere yükseliyor. Seneye Ramazan'a kadar. Bu muamele yapalım. Ve herkes her şeyi bilir. Ben de bundan rahatsız olurum. Evet. Çünkü hiçbir şey bilmediğini bilmeye çalışan bir adamım. Kanal D'de aradılar. Dediler ki sizinle program yapmak için şartlarım var dedim. Nedir? İçeriği ben belirlerim dedim. Çok mutlu oluruz dediler. Ekibimle gelirim dedim. Harika olur dediler. Konuklara karıştırmam dedim. Bayılırız dediler. İşte adamlar bilmiyor, bilmediklerini biliyorlar ama.
Evet.
Birincisi bu çok konforlu ve keyifli bir sahur programı yapmamıza vesile oldu. İkincisi de Ramazan bitti. Bayram için Ankara'dayım. Günlerden Perşembe. İrfan Bey'in sekreteri arıyor. CEO'nun sekreteri. Pazartesi günü müsaitseniz İrfan Bey sizinle kahvaltı yapmak istiyor. Şaşırdım. Yani niye Doğan Medya'nın CEO'su benimle kahvaltı yapsın? Gittim. Gayet mütevazı bir ortam. Oturduk. Şimdi ne yapıyoruz hocam dedim. Nasıl dedim ya? Kabiliyet gitti ya göklere. Nasıl dedim. Adam dedi ki ya çok başarılı bir iş yaptınız dedi. Şimdi devam edelim Kanal D'de. Kanal D olmaz. Niçin dedi? Orada reyting hengamesinin içerisinde dedim ben yıpranırım.
Bizi bu yarışa sokmayın.
İşimi yapamam. Ama CNN Türk olur. Kaşesi çok düşüktür CNN'in dedi. Kanal, parayı Kanal D'den kazanırsınız. Hı. Ben CNN isterim dedi. Barış bir saniye gelir misin? Barış Tünay aradı. Hocam böyle diyor. Bayılırız. Hayırlı olsun. De bak bu profesyonellik.
Ama o başka şeyler programı da gerçekten başkaydı.
Bu profesyonellik.
Ve bitmesine çok üzüldüm.
Adam orada da biliyorsun hani Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, onun şehit edilmesi ve o zaman CNN'de çalışan bazı insanların attığı tweetler, Mirgün'ün vesaire. Onlar benim kalbimi rencide etti. Yani bu adamlarla aynı çatı altında nasıl bulunabilirim dedim ve bıraktım. Yalnız o bırakmayı bir delikanlılık olarak algıladılar. O bir delikanlılık falan değildi. Yani bu toprakların ruh köküne aidiyet hisseden her insanın göstermesi gereken bir tavırdı. Yani fazlalık değildi. Yapmazsam eksiklik olurdu.
Evet.
Ama şunu söyleyeyim. Sonra keşke bırakmasaydım dedi. Çünkü o tweet'i atanların her biri gittiler. Hepsi gitti zaten.
Evet. Yani, Serdar abi çok teşekkür ederim. Çok
ben
keyifli bir sohbetti.
My
Mecra'nın 2022 ile ilgili hedefleri mutlaka vardır ama onunla ilgili ayrı bir program çekelim bence yani.
Bugün, keyifle.
Bugün biraz My Mecra, biraz Serdar Tuncer oldu yani böyle ortaya karışık. My Mecra ile ilgili de belki de ilk kez bu kadar geniş konuştuk. Bunun için de ayrıca kendimi şanslı hissediyorum. Bu bizim bir de kitabımız olacak. Bu sohbetimizi de inşallah kitapta okuyucularla da buluşturacağız. Onun da müjdesini yakında vereceğiz.
Keyifle. Hayırlı olsun bu arada kitap
Eyvallah.
Projesi de. Şimdi sen hep bana söylüyorsun ama ben de bir şey söyleyeyim. Adem Metan tek başına May Mecra.
Yok be abi.
Tabii. Yani bu enerjin, muhabbetin, o güzel gönlün, gayretin daim olsun kardeşim.
Bizim röportajları nasıl buluyorsun?
Herkes röportaj yapıyor da bu kadar farklı yelpazeyle buluşabilen bir başkasını bilmiyorum. Bir de hani gittiğin yerden alman gereken cümle neyse onu da alıyorsun. Ya gidip hakikaten bir dertle gidip o şeyi oradan alıp geliyorsun. Kıymetli buluyorum. Şu başta konuştuğumuz mesele vardı ya. Karpuz gibi bölünme, bir araya gelme, makul bir yerde buluşma filan. O günlere bu duruş çok hizmet edecek diye düşünüyorum.
Eyvallah abi inşallah. Çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz.
Eyvallah. Ben teşekkür ederim kardeşim.
Arkadaşlar Serdar Tuncer'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Valla ben bu anı yaşarken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Programı beğendiyseniz, keyif aldıysanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. WhatsApp'tan linkleri gönderebilirsiniz. Like edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Bizim için her eleştiri kıymetli, başımızın üzerinde yeri var. Gerçekten yapıcı olabileceğini düşündüğünüz her eleştiriyi de kanalımızın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.